Merhabalar herkese. Beni Bana Anlatın 23. bölümünde bir an böyle düşündüm kaçıncı olmuştu diye. Ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Evet, bir sessizlik oldu çünkü ben böyle bir şekilde podcast'e giriş yapmaya çalışıyorum bir süredir. Ve bir türlü de olduramadım. Araya farklı farklı bahaneler sokmaya çalıştım. Ama nihayetinde sanırım artık konuşmaya başlamam gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma. Tarih ilk önce söyleyelim. Bugün 18 Aralık 2020. Saatimizde şöyle bir bakalım. 8'i 10 geçiyor. İstanbul'da henüz hava aydınlanmadı. Ama umuyorum ki ben bu podcast'i bitirdiğimde biraz daha aydınlık bir hava göreceğim. Daha önce de söylemiştim. Bu bir şekilde havanın karanlıktan aydınlığa dönüşüne tanıklık etmek iyi hissettiriyor. Umut veriyor diyebilirim. Her ne kadar yıl sonuna doğru hem havalarla hem işte genel bütün yılın ağırlığıyla biraz yoğun ve yorgun hislerin olduğu bir sürecin içerisinde olsam da yorgun hisler tanımını da hiç kullanmamıştım şu an böyle düşününce. Biraz nasılım sorusunun cevabı içerisinde önemli bir yere sahip olabileceğini düşünüyorum. Çünkü aslında yıl sonuna doğru geldiğimizde ister istemez o yılın bütün süreci içerisinde hayatınızda olup bitenler, en azından benim için öyle, zihniniz içinde dönmeye başlıyor. Ve bu zihniniz içinde dönen şeyler bir şekilde şuna bağlanıyor. 2020'nin başındayken sahip olduklarınız ya da yanınızda olanlar, 2020'nin sonuna geldiğinizde sahip olduklarınız ve yanınızda olanlar. Yani ister istemez bir karşılaştırmaya gidiyor. Ve benim için bu yıl içerisinde pek çok hem kendi adıma hem bununla beraber etrafımda şekillenen olaylar adına pek çok radikal değişiklik oldu. Bu hem pandemiyle alakalı hem pandemiden tamamen bağımsız şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla aslında şöyle, bir de bu karşılaştırmalar arasındaki o radikal farklılık size her zaman da pozitif bir duygu vermiyor. Ya bunu iyi ki yapmışım, bu iyi ki olmuş, ya bak bu iyi ki başıma gelmiş gibi cümleleri her zaman kuramıyorsunuz. O zaman da ister istemez o dediğim yoğun hisler ve yorgun hisler bir arada sizi ziyarete geliyorlar. Biraz öyle bir gün oldu aslında benim için dün. Evde böyle, burada da bahsetmişimdir, tek başıma yaşama ve işte kendimle yaşama sürecimden mutlu olduğumu ve bunun bana pek çok şey kattığını. Ama dün biraz böyle bu evle ilgili, bu evde tek başına olmayla ilgili kötü hissettim. Biraz yalnız hissettim. Bu evin dolu anlarını hatırladım. Bu evin nasıl dolduğunu hatırladım. Bu evin tanıklık ettiği, ev sahipliği ettiği şeyleri hatırladım. Ve biraz hüzünlendim diyebilirim. Hatta biraz da değil. Yani biraz az kalıyor. Öyle. Ama genel olarak şu durum bakiliğini koruyor. Bu ev huzur veriyor, güven veriyor. Evde olma hali, bir şeyleri evin içerisinde sürdürebiliyor olma hali mutluluk veriyor. İşte karanlıkta uyanmak, iki taraflı, iki cepheli komşularımın erken uyanıp ışıklarıyla eşlik ediyor olması bir şekilde hayattaki varlığımızı gösteriyor ve devam ediyor olduğumuzu birbirimize ispatlıyor oluşumuz. Tabii ki onun belki böyle düşüncesi yoktur ama en azından benim böyle bir düşüncem var. Bir şekilde iyi geliyor. Yıl sonuna gelmiş olmak da, yeni bir takvim yılına geçecek olmak da daha doğrusu bana iyi hissettiriyor diyebilirim. Çünkü zaten takvim yılının hemen başlarında bir doğum günüm var ve bu seferki doğum günümde aslında ikili rakamları bitirip üçlü rakamların başına geçeceğim bir doğum günü olacak. Dedikten sonra aslında evet, güzel bir iç dökme oldu hemen podcast'in başında. Bu aralar ne yapıyorum? Bu duygusal koşuşturmaların yanı sıra kitap okuyorum bolca. Şu an elimde Umberto Eco'nun Gül'ün Adı kitabı var. Umberto Eco'yu bir süredir okumak istiyordum ama böyle nasıl başlasam diye düşünüyordum. Sonra bir kitap kulübü vesilesiyle Gül'ün Adı'yla kendisinin dünyasına giriş yaptım. Zaten dediğim gibi daha önce de bahsetmişimdir ve zaten bununla ilgili podcast de kaydetmiştim. José Saramago'yu çok sevdiğim ve José Saramago'nun da Umberto Eco'yu çok sevdiğini bildiğim için zaten böyle şey hissi vardı. Hani yakın arkadaşınızın hiç tanımadığı arkadaşı sizin de aslında yakın arkadaşınız sayılır ya. Yani bu kural Türkiye'de çok işlemiyor. Yani ya da işlediği noktalar var ama böyle gözü kapalı buna gidemiyorsunuz. Ama yurt dışında %100 çalışıyor, ona eminim. Çok kez de örneklerini gördüm. Neyse, Umberto Eco'ya öyle bakıyordum ben. Ve işte onun böyle José Saramago'nun Defterler kitabına yazdığı ön sözü çok çok böyle hoşuma gitmişti. Böyle iki arkadaşın birbirine nasıl misafir olduğunu görmek, okumak ya da daha doğrusu görmek değil de işte anlamaya çalışmak keyifliydi. Günün adı da başka bir dünya açsa da, bambaşka bir evrende kurulsa da aslında tarz olarak José Saramago'ya ne kadar yakın olduğunu anlayabiliyorum. Hatta denk geldi, ben Hermann Hesse'nin Narcissus and Goldmund kitabının üstüne okumaya başladım. İki kitap da Orta Çağ'da, iki kitap da dini ortam içerisinde geçiyor ve onun üzerine kurgulanmış. Yani daha doğrusu hikayenin çerçeveleri buraya yerleştirilmiş. O yüzden böyle iki yazarı aynı kontrol grubunun içerisine koyup hadi bakalım siz buradan neler yaratıyorsunuz gibi bir duruma getirmiş oldum. Tabii ki ne haddim, öyle bir durum yok ama peşi sıra okumak da güzel bir tesadüf oldu diyebilirim. Bugün aslında ne konuşacağım ben? Niçin geldim buraya? Bu sefer neler var zihninde diye bir soru geldi. Sözde sizde, özde benden olacak şekilde. Aslında bugün konuşacağım konu öfkelenmek üzerine. Ve bu öfke ile ilgili anlatacağım şeyler, bende daha doğrusu öfke ile ilgili anlatacağım şeylerin bendeki konumlanması kötücül hisler diye adlandırdım. Benim öyle tanımladığım hisleri ortak kümeye alabileceğimiz şeyler. Yani nedir bunlar? İşte kıskançlık olabilir, aşırı korumacı olma olabilir. Yani bir şekilde benim kendi tarafımda, sizin de kendi hayatınızda kötü olarak adlandırdığınız, yani ortaya çıktığında sorgusuz sualsiz kötü şeylere sebep olacağını düşündüğünüz hisleri bu çanta içine alabiliriz. Bunun en baskın noktasını ben öfke üzerinden yaşadığım için bu bölümü öfke üzerinden konuşmaya çalışacağım. Daha doğrusu öfkenin bendeki karşılığı ve bu durumlar içerisinde neler yaptığım ve tabii ki neler yapamadığım üzerinden konuşmak istiyorum. Birkaç soru var kafamda. Bunları belki şimdi söylemem. Bölümün geri kalan kısmında cevapları da hem birlikte vermeye hem de sizin de kafanızda şimdiden bir şeyler oluşturmaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Peki nedir benim öfkeyle olan derdim? Neden bu kadar çok öfkeden korkuyorum? Öfkelenirsem ne olur? Başıma ne gelebilir? Niçin öfke benim tarafımda yaşanmaması gereken bir his? Öncelikle his olduğunu kabul ediyor muyum? Öfkelenince başıma ne geldi ve ne gelmesini bekledim? Gibi gibi böyle sorular var kafamda ve bu soruları birazcık açmak istiyorum. Bu soruları birazcık konuşmak istiyorum. Dediğim gibi bir süredir bu hisler ve bu hislerin baskılanması ve o hislerin baskılanmasının sonucunda oluşan diğer hislerle birlikte oldukça vakit geçirdim. Ve bu geçirdiğim vaktin ardından artık birazcık bunun üzerine konuşma gereksinimi duyuyorum. Öncelikle çok temel bir noktadan başlamak gerekiyor. Öfkenin bir duygu olduğu ve bu duygunun da aslında çok doğal bir şekilde ortaya çıkabileceği ve ortaya çıktığı zaman her zaman tahribata neden olmayacağını kabul etmek gerekiyor. Tabii bunları kabul etmeden önce biraz öfkeli ilk tanışmaya gitmek lazım. Yani ben en azından kendi tarafımda bunu yaptım. Fark ettim ki ben aslında öfkenin iki türlüsünün de yaşandığı bir çocukluk geçirmişim. Bir ortamda büyümüşüm. Bir tarafta çok sık öfkelenen ve öfkelendiğinde gözü kararan, etrafındakileri bu noktada kırabilen, üzebilen ve onlara benim tarafımda o zamanlar unutulmayacak negatiflikte anılar bırakan bir figür. Diğer tarafta da bunu bu kadar net göstermeyen, arka tarafta çok daha baskınlanarak, çok daha pasif agresif şekilde bunu yaşayan bir figür. Ve bu da aslında kendine bir kanal seçen, yani gidip herkese bunu göstermek yerine öfkelenen ama bunu bastıran, sonrasında bunu gidip aile ortamında tek bir bireye aktarmaya çalışan bir figür vardı. Ve o aktardığı kişi de bendim maalesef. Dolayısıyla aslında iki tarafı da görerek büyüdüm. Bu iki taraftan aslında aldığım ortak sonuç şuydu. Bir tarafta tahrip edilen ve o tahrip edilen durumun ardından da bir taraftan aldığım görüşlerle de aslında hiçbir zaman tamir olamayacağını ve hiçbir zaman unutulamayacağını vurgulandığı bir durum aslında öfke benim için. Dolayısıyla kendi adıma öfkelendiğim tüm süreçte hem öfkelendiğim insan olmak bana birini hatırlattığı için ondan kaçmak hem de öfkelendiğimde ortaya çıkacak tahribatı asla telafisi olmadığını düşündüğüm için o tahribattan kaçmak. Bu neye dönüşüyor tabii bir süre sonra? Bunu korkulan bir duygu haline getiriyor. Ve bu korkulan duygu da pek çok durum içerisinde hisleri baskınlamama sebep oluyor. Fakat şöyle bir durum da var. Yani bunu bir taraftan böyle kabul etmekle birlikte şu her zaman atlanan bir durum. Öfkelendiğimizde olmasından korktuğumuz şeyler aslında yeterince öfkelenmediğimizde olma ihtimali yüksek şeyler. Bu biraz böyle ağır bir cümle çünkü bu taraftan düşününce benim öfkeli halimden ve öfkeli halimin gerçekleştireceğini düşündüğüm şeyler ve onunla birlikte oluşan kaygılar ve korkular halihazırda benim zaten öfkelenmediğim durumda da taşıdığım ve bunun üstünü de öfkeli olma halime atfettiğim şeyler. Bunu önce bir gerçekten sindirmek ve bunun üzerine biraz düşünmek gerekiyor. Şöyle de bir durum da var. Yine bunun üzerine düşününce daha önce utanmayla ilgili bir bölüm kaydetmiştim. O bölümde de aslında birazcık bundan bahsetmiştim. Öfke içinizden çıkartabildiğinizde halihazırda zaten onun ne boyutlarda olduğunu ve aslında içinizde tuttuğunuzda tahmin ettiğinizden çok daha büyük olduğunu. Çünkü oradaki İşte hacmini aslında orada hesaplayamıyorsunuz ve başka şeylerle iliştirdiğinizde de onun çok daha büyük olduğunu düşünüyorsunuz. Ama halbuki belki 2-3 dakikalık ses yükseltmesi ya da işte kaç dakikalık dert yanma ya da işte yarım saatlik bir yürüyüş o öfkenizi kontrol etmenizi sağlıyor ve ya da onu halihazırda var olan değerine ulaştırıyor ve o değer de sizde çok hızlı bir şekilde yer buluyor ve siz bunu hayatınızın içerisine yedirebiliyorsunuz. Bununla birlikte aslında bunun bir paydaşı, yani karşı tarafta bir paydaşı olduğunda, bir paydaşla birlikte paylaşıldığında, yani birine ben yaptığın hareketten dolayı öfkelendim diye bir cümle kurabildiğinizde aslında şunu da sağlamış oluyorsunuz. Sınırlarınızı gösteriyorsunuz. Bu çok çok değerli. Ben bunu hayatımda ilk bu kavramı aslında utanma üzerine düşünürken müdahil oldum. Çünkü orada da aslında bir şeye karşı utandığınızı söylediğinizde kişilik ve karakterinizin sınırları üzerinde yürümeye başlıyorsunuz. Bu içinde bulunduğumuz dediğim hem bu süreç hem de bu işte modern yaşam ve modern yaşamın ortak ilgiler üzerine toplaşma zorunluluğu ve bunun üzerine kurulu sistemi bizi bir şekilde kendi sınırlarımızı ve kendi çizgilerimizi oluşturma konusunda hep geriye iteliyor. Bu geriye itilen durumda aslında benzerler olarak yaşamaya başlıyoruz. Bu benzerlikler bizi bir şekilde yan yana tutma zorunluluğu getiriyor. Ve aslında hiç de öyle değil durum. Hepimiz aslında belli sınırlara sahibiz ve bu sınırlar aslında bizi biz yapan şeyler. Utanma keza dediğim gibi bu noktada bir şey o silik ve tozlu sınırları ortaya çıkartıyor. Keza öfke de bu böyle hislerden bir tanesi. Aynı şekilde korku da. Ya bu kötücül gibi gördüğümüz ya da iyi atfetmediğimiz hislere bu şekilde baktığımızda aslında kendimizi görme ihtimalimiz çok daha yüksek oluyor. Ve kendimizi gördüğümüz noktada durumu ve tabii ki o durum içerisindeki varlığımızı kabul etmek de bir o kadar kolay hale geliyor diye düşünüyorum. Bir de diğer fark ettiğim durum ise benim halihazırda pek çok noktada üretebildiğim kaygılarım var. Fakat şunu da fark etmemişim. Bu zamana kadar pek çok kaygımı fark etmiş olsam bile ürettiğim duyguların tam merkezinde hep bir kaygılar var. Ve bu kaygılar beni ürettiğim duyguları tam olarak yaşamamda hep baskınlıyor, hep odağı farklı tarafa çekiyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Yani bunu aslında terapideyken tam şöyle betimledim. Hoş bir betimleme değil ama belki zihninizde biraz canlanması adına da söylemek istedim bunu. Çok güzel bir deniz düşünün. Bir sürü işte canlı yaşıyor orada. Bir sürü güzel bir habitat var orada. Ve işte ne oluyor? Geçmişte yaşanan bir görüntüden maalesef zihnime kazınan. İşte bir petrol tankerinden sızıntı oluyor ve oradaki işte bir canlı kurtarılıyor denizden ve üstüne petrol bulaşmış. Ve hani evet canlı yaşamaya devam ediyor, kurtarılıyor ama işte o denizden çıkartılma halinde, o petrolün ona sızdığı halinde o güzelliğin nasıl lekelendiğini görüyorsunuz. Aslında kaygı tam olarak benim için bunu ifade ediyor. Yani onun altında çok güzel bir organizma var, yaşayan çok güzel bir canlı var ama o kaygı onun üzerine yapıştığında hem çıkarılması zor hem de var olan bütün içerisindeki o güzelliği göstermesi neredeyse imkansız. Güzelliğin farkına vardırması neredeyse imkansız. Bir de böyle bir tarafı var. Yani geliştirdiğim korkunun içerisinde de var. İşte kıskançlığın içerisinde de var. Öfkenin içerisinde de var. Mutluluğun içerisinde de var. Çok sevginin içerisinde de var. Yani pek çok şeyin içerisinde var. Ve tüm bunları kaygıyla birlikte bakmaya başladığımızda maalesef o duyguların gerçekten içinde olma hali ve o duyguları gerçekten yaşıyor olma halinden çok uzaklaşıyoruz. Ve bunu bir şekilde ayırabildiğim noktada korkunun bile bana bir mesaj olduğunu ve korkunun içerisinde de aslında keşfedebileceğim noktalar olduğunu ve bununla birlikte kalmanın aslında bir yönüyle yine kendimle birlikte kalabilmenin de bir yolu olduğunu keşfetmemi sağlıyor. Bu da aslında bu süreç içerisindeki benim önemli keşfedişlerimden bir tanesiydi. Yine aslında tam bu noktaya geldiğimde şundan da bahsetmek isterim. Bunu çok çok terapimde dile getirdiğim dönemlerim oldu. Ve bu böyle bir şekilde terapi seanslarımda benim terapistimle olayları çok belli belirsiz noktalarda bağladığımız ya da oralara taşıdığımız bir sembol oldu. O da şu, ben bir şekilde zihnimde bir görüntü oluşuyor. Bu görüntü de yani bunun nedeni, sebebi, ne zaman olduğuna dair hiçbir fikrim olmamakla birlikte bunun aklıma geldiğinde terapistimle paylaşmıştım ve ondan sonra da hep paylaşmaya devam ettim. Bir süredir o bağlantıları kuruyor ve o hatırlatıyor. Bak böyle demiştin zamanında bununla bu yönüyle iletişim, ilişkilenme kurulabilir mi diye. O da şu, ben böyle şehrin dışında yaşayan ve böyle daha yüksek bir yerde yaşayan, şehre çok uzak olmayan ama tekil bir hayat süren ve etrafı tarafından da bilge olarak adlandırılan, kendini böyle birazcık kabuğuna çekmiş bir insan görüntüsü. Böyle yaşlı bir insan görüntüsü zihnimde sürekli dönüyor. Bunun sebepleri, nedenleri, nasıl olduğuna dair dediğim gibi uzun uzun konuşulabilir ama böyle bir görüntü oluşuyor bende. Terapistim de şey dedi, oradaki insan bilge olarak atfettiğim ve bilge olarak tanımladığın insan iki türlü ve iki sebepten dolayı orada oluyor olabilir dedi. Ve bununla ilgili şöyle bir şey söyledi. O insan tüm negatif hislerinden kaçmak için şehirden uzaklaşmış ve yaşamın tekilliğe düştüğü bir yerde hayatına devam ediyor olabilir. Tüm korkularından kaçmak, işte hiç kimseye öfkelenmemek gibi gibi pek çok şey noktada. Yani yaşadığı o kötü hisleri kendisine saklayarak, kötü hisleri asla dışa vurmayarak bir kalıplar içerisinde yaşayan bir insan olabilir. Ya da tüm hislerin ona değmesini, tüm hislerin onun içinde oluşmasını ve ona dokunmasını bilen ve hayatın bir parçası olduğunun farkında olan bir insan olarak da orada yaşayabilir. Sence senin bilgi olarak atfettiğin insan bunlardan hangisi olur? Gibi güzel bir yaklaşımda bulundu ve ben de bunun üzerine gerçekten evet her iki sebepten de orada olabileceğini düşünmeye başlayınca aslında kendi hayatımda da nasıl kararlar aldığımı ve bu hisler etrafında nasıl dolaştığımı biraz daha net bir şekilde görmeye çalıştım. Sanırım bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sanırım bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Günün sonunda şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ben kendi tarafımda bunu sıklıkla hatırlatmaya çalışıyorum kendime. Yaşadığım hisler ne olursa olsun, tüm bu hislere dair tüm oluşan paylaşımlarım hep beni taşımalı ve beni yansıtmalı. Tüm bunları bir araya getirdiğimde şu sonuçlar ortaya çıkıyor. Ne yaşarsam yaşayayım, hangi hislere sahip olursam olayım. Öncelikle tabii ki bunun bir his olduğunu ve bunun doğal bir süreçte gerçekleştiğini, öfkelenmenin her daim ortaya da oluşabilecek bir his olduğunu kabul etmeyi, sonrasında bununla birlikte önce kendime, sonra iletişim kurduğum, ilişki oluşturduğum herkese bunu yansıtabileceğimi ve bu yansıtmanın sonucunda da kendimi onlara gösterebileceğimi, bu ilk etapta negatif olsa dahi bile sonuçta birbirimiz adına, kurduğumuz ilişki adına, kendi sınırlarımızı gösterme adına ne kadar değerli olduğunu fark ettiğim bir durum oluştu kendi tarafımda. Terapide şöyle bir cümle de ortaya çıktı ve bunun üzerine çokça düşünüyorum. Eğer bunlar oluşmadığında, eğer bu hisler gerçekten paylaşılmadığında biz etrafımızda kimin olduğunu bilmediğimiz kalabalıkların içinde yaşamak durumunda kalıyoruz. Ve bence bu durum etrafınızda hiç kimsenin olmadığı bir boşluk içerisinde tek başına olmaktan daha kötü bir durum. Eğer etrafımızda kimlerin olduğunu bilmek istiyorsak da bu hisleri paylaşmamız ve ortaya çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bölüm bu kadar. Bölümü bitirmeden önce de T. Alexander'ın Milattan sonra 2150 kitabında söylediği bir cümleyi okumak istiyorum. Tüm öfke bir şeyi kötü olarak niteleyip sonra o kötü ya da arzu edilemez durumu değiştirmekte yetersiz kaldığını hissetmenin neden olduğu bir kendine duyulan öfkedir diye bir sözü var. Sanırım tüm bu durumun da güzel bir özeti olarak bölümün sonunda kalabilir diyorum. Eğer bir aksilik olmazsa, bunu daha önce yapmamıştım ama yine de böyle bir kendime güvenlik çemberi oluşturayım. Yeni yıldan önce de bir podcast bölümü kaydetmek istiyorum. Umarım gerçekleştirip bunu da sizinle paylaşırım. O yüzden yeni yıl dileklerini o bölüme saklıyorum. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.